Ayrım 13. Sayfa 126. Bu tür anılar Atatürk'ün İnönü ile dostluğunu tamamen koparıp kendisinden sonrası için Bayar'ın adı üzerinde öncelikle durduğunu ima etmekle birlikte gerçeğin böyle olmadığını öne süren anılar da vardır. Örneğin İnönü hatıralarında Atatürk'ün o dönemde her fırsatta kendisine selam yolladığını belirterek şu yanıtları verir. Atatürk, o devrede Celal Bayar ile daima selamlar yolladı. Bunlara mektuplarla teşekkür ettim. Birkaç defa Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın selamını getirdi. Ona karşılık da bir mektupla şükranlarımı bildirdim. Dipnot 1. İşte bu mektuplardan biri sevgili Atatürk, muhterem Celal Bayar bana sizin selamınızı getirdi. Çok sevindim. Sizin bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız yegane ve en samimi dileğimdir. İki mübarek ellerinizden, sevgili ve can verici yüzünüzden doymadan binlerce öperim. Sevgili Atatürk, Büyük Atatürk, Veli Nimetim Atatürk. İsmet İnönü, 5 Ekim 1938. Kitaba dönüş. Sabiha Gökçen hemen her hafta cumartesi günleri İstanbul'a gider, pazartesi günleri Ankara'ya dönerdi. Bana Atatürk'ten haber ve muhabbetler getirirdi. Lozan günü geldi. O yıl gazeteler bir şey yazmadılar. Fakat Atatürk beni İstanbul'dan telefonla arattı. Çok muhabbetli şeyler söyletti. Sonradan bana anlattıklarına göre bunları yazılı şekilde bildirmek istemiş. Fakat yakınları, parantez Hasan Rıza, mani olmuşlar. Sonradan benim Atatürk'e hastalığının dikkati çeken bir ağırlık gösterdiği sırada, yazdığım mektuplara başka manalar verilmek istendiğinde, bunların etrafında polis romanları tarzında hikayeler anlatıldığına da pek şaşırmışımdır. Mektuplar, insanın ağır hasta olan bir yakınına, büyük amirine göstereceği samimi alakanın ifadesidir. Yazdıklarım, böyle bir durumda duyulan teessür ifadeleri ve teselliden ibarettir. Aynı zamanda bana gösterdiği ilgiye, bütün bu zevat vasıtasıyla gönderdiği selamlara, muhabbete teşekkürdür. Selamını aldığımı bu mektuplarla kendisine duyururdum. Mektupların tabiatıyla hiçbir siyasi mahiyeti yoktur. Zaten yazıldığına göre Atatürk benim mektuplarımı yatağının başındaki komodinin bir çekmecesinde tutarmış. Atatürk gibi bir devlet adamının dost ve arkadaş mektubunun dışında mahiyet taşıyacak yazıları komodin çekmecesinde tutacağı hatıra dahi getirilmez. Üstelik mektupların gizli kapaklı bir tarafı da yoktu. Atatürk'ten bütün o selam ve muhabbet duygularını getirenler, kendisinin mektubumu aldığını, memnun olduğunu bana bildirirlerdi. İnönü'nün Atatürk sevgisi başta Atatürk olmak üzere herkesçe çok iyi bilinirken, başka bazı çevrelerde küçük iktidar hesaplarının yapıldığı da yadsınamaz bir gerçektir. Yine Kılıç Ali bu hesapların kendilerini nasıl üzdüğünü şu sözlerle anlatır. Vaziyet bu merkezdeyken 7 kat yabancılar bu suretle içten gelen bir samimiyetle ağlar ve teessürler ishar ederken maalesef bazı soysuzların Atatürk'ün ölümüne sabırsızlıkla intizar etmekte olduklarına dair gelen haberler içimizin acısından bir kulağımızdan giriyor, diğer kulağımızdan çıkıyordu. Atatürk'e candan bağlanmış, ona samimi olarak inanmış insanların her şeyin fevkinde olan düşünceleri onu bir saat daha yaşatmak emeliydi. Ne korkunç bir haldir ki fırtına yaklaşırken Atatürk'ün hastalığının ağırlaştığını ve artık hiçbir ümit olmadığını anlayan onun nano nimetiyle perverde olmuş, Onun gölgesi altında büyümüş, yakını telakki edebilecek bazı insanlar dahi bir anda Atatürk'ü terk etmiş bulunuyorlardı. Bunlar artık ne saraya ne yata Atatürk'ün semtine bile uğramaz olmuşlardı. Bu vaziyetler insana ayrıca azap veriyor. İçimize hicran doluyordu. Kılıç Ali'nin bu izlenimleri elbette ki önemliydi. Ancak burada konunun başka bir yanına da dikkat çekmek zorunludur. Atatürk'e son günlerinde uzak durmakla suçlanan bir kesimde, onu kuşatan bir grubun kendilerini ondan uzak tuttukları inancındadır. Örneğin General Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralarında şunları yazar. Onunla beraber bulunmamıza maalesef mani olmuşlardı. Ben her gün saraya giderek saatlerce kalmış isem de ancak bir kere Atatürk'ün yanına girmek fırsatı bulmuştum. Şunu tebarruz ettirmek isterim ki bence meçhul kalmış olan sebeple Başyaver Celal Bey ile Atatürk'ün yakınlarından bir iki zat hem Atatürk'ün hem de benim şiddetli arzularımıza rağmen beni Atatürk'ün ziyaretinden mahrum bırakmışlardı. Atatürk'e mülaki olduğum gün bana karşı çok üzülmüş bulmuştum. Yanına yaklaştığım zaman "Fuat Paşa, beni çok zaman aramadınız. Ege vapurunda böyle mi kararlaştırmıştık?" demişti. Mahiyetinden şikayet edip kendisini üzmemek için şu cevabı verdim. "Paşam, her gün saraya gelerek saatinizle alakadar olmuştum. Eğer yanınıza kadar gelememiş isem sizi rahatsız etmemek içindi." Bu sözlerimle kendisine evvelce söylenenlerden bana muhalefet edildiği manasını çıkartan hasta Atatürk, nöbetçi yaverini çağırtarak ona ne vakit saraya gelirsem hemen yanına kadar getirilmemi emretti. Bana da "Artık bundan sonra hiçbir muhalefete maruz kalmayacaksınız," dedi. İnönü'nün hatıralarında ise konuya şöyle değiniliyor. "Atatürk benim saatimle mütemadiyen alakadar oldu. Ben de onun sıhhi durumunu daima takip ediyordum. Bu arada İstanbul'a gelip kendisini tekrar görmek, yoklamak istedim. O da benim gibi hasta. Yerinden kıpırdamasın," diye haber gönderdi. Saray kapılarının eski dostlara kapatılışının nedeni sıhhi miydi, siyasi mi? Bunu bugünden kestirmek oldukça zor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Asım Arar, o günlerde ziyaretleri en zaruri kimselere hasretmek suretiyle sıkı şekilde tahdit ettiklerini yazar. Atanın Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak ise suçlamaları şöyle yanıtlar. "Doktorlar çok yorulmamasını, görüşmelerin 5-10 dakikayı geçmemesini bize sıkı sıkı tembih etmişlerdi. Atatürk de doktorların bu yasağından haberdardı. Biz de bu tavsiyeyi titizlikle riayet ediyor, hatta bu yüzden birçoklarının insafsız şikayet ve tarizlerine hedef oluyorduk. Bunlardan beni ve arkadaşlarımı ta can evimizden yaralamış birini yazmadan geçemeyeceğim. Sayın İnönü, Ankara'da geçirdiği tehlikeli hastalıktan kalktıktan sonra Atatürk'ü ziyaret etmek için İstanbul'a gelmeye karar veriyor. Hazırlanıyor, trende yerini ayırtırıyor. Hatta muayyen gün ve saatte istasyona iniyor. Eşyası da kompartımana yerleştiriliyor. Tam bu sırada rahmetli Doktor Refik Saydam telaş içinde çıka geliyor. Dolmabahçe Sarayı'nda tarafımızdan kendisine pek kötü muamele edileceğine ve Atatürk'le görüşmesine mani olacağımıza kâni olduğunu söyleyerek İstanbul'a gitmekten vazgeçmesini heyecanlı bir eda ile rica ediyor. İnönü'nün tereddütlü karşısında, "Eğer gitmekte ısrar ederseniz lokomotifin önüne yatarım," diyor. Bunun üzerine İnönü yolculuktan vazgeçiyor. Şimdi bu garip olduğu kadar hazin olan hadiseyi yazarken bile içimde büyük bir üzüntü ve ürperme duymaktayım. Oysa İnönü İstanbul'a gelmekten vazgeçince bir mektup yazmıştı. Uzgören mektubu Atatürk'e takdim ederken İnönü tazimlerini bizzat arz etmek için İstanbul'a gelmek istiyordu. Hala da bu arzusunda ısrar ediyor. Fakat henüz nekahat devresinde olduğu için doktorlara seyahatine müsaade etmiyorlar, dedi. Bunun üzerine Atatürk şu cevabı verdi: "Yakında ben Ankara'ya geleceğim. Binaenaleyh zahmet etmesin. Ankara'da kalıp istirahat etsin ve doktorların tavsiyelerine harfiyen riayette bulunsun. Bunları bir emir olarak teşekkür ve selamlarımla beraber kendisine söylersiniz." İşte aynı olayın İsmet İnönü versiyonu. Teşrin-i Sani günleri beni İstanbul'a götürmek için Şükrü Kaya ve onun tertibinde ansızın bir gayret belirdi. Ben de candan istiyordum. Fakat Şükrü Kaya tertibindeki bu gayret yakın arkadaşlarımın dikkatini celbetti. Katiyen bırakmadılar. Onlar haklı ve isabetli çıktılar. Şükrü Kaya İstanbul'a son anda beni götüremediği için pek iddetliydi. Yazılı hatıralar bu konuda daha fazla spekülasyon yapılmasına olanak vermiyor. Ama tüm bu satırlardan Atatürk'ün hasta yatağı başında şu ya da bu şekilde bir iktidar hesaplaşmasının inceden inceye sürdürüldüğü anlaşılıyor. Peki hangi Atatürk gerçekti? Her Ankara'ya gidenle İnönü'ye selam yollayan Atatürk mü? Yoksa İnönü ile haberleşti diye yaverine çıkışan Atatürk mü? Bu soruya en net yanıtı ise yine Atatürk verdi. Hem de tam o günlerde. Hem de tarihe geçecek bir yazılı belgeyle, vasiyetiyle. Sayfa 131'de Atatürk'ün vasiyetinin çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır: "Bugün yarın o işi bitirmeliyiz. Ne olur?" Sayfa 132'de yine Atatürk'ün vasiyetinin bir kısmının fotoğrafı bulunmaktadır ve fotoğrafın altında şu yazı yer almaktadır: "Vasiyetteki can alıcı madde. İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır." Eylül 1938. Vasiyet. Eylül ayı başında Atatürk'ün karnındaki suyun şırıngayla alınması artık zorunlu hale geldi. Biriken suyun miktarı 10-12 litreyi bulmuştu. Bu yüzden Atatürk'ün nefesi daralıyor, sıkıntısı dayanılmaz bir hal alıyordu. Doktorları Hisenger'in 3. kez çağrılmasını ve onun huzurunda şırıngayla karnından su alınmasını kararlaştırdılar. Ama bu operasyon Atatürk'ü endişelendiriyordu. Atatürk bunu bir ameliyat sayıyor ve su alınma işlemi sırasında bağırsaklarının delinmesinden korkuyordu. Bu yüzden konu kendisine iletildiğinde "Anlatın bana," dedi. "Bu nasıl olacak?" Anlattılar. Karnındaki suyun çıkarılması için yataktaki konumunu biraz değiştirmek, vücudu sola döndürmek gerekecekti. Bu sayede alınacak su karnın en altında toplanacak ve dışarı alınması kolaylaşmış olacaktı. Sonra da karın duvarı özel bir iğneyle delinecek ve içerideki su şırıngayla çıkarılacaktı. Operasyonu yapacak olan Mim Kemal Öke, "Atam, siz müsterih olunuz. Bu daha önceki ameliyatlarınızdan da basittir, dedi.